Ayrım 11, İki Darbe Arasında. İskender Pala, sayfa 133. 1991 yazına kadar Deniz Müzesi'nde iyi kötü elimden geleni yaptım. Güzel ve verimli bir yıl olmuştu. Müze ve arşiv, gerek kuvvet komutanlığı, gerekse kültür ve bilim dünyasında önem kazanmaya başlamıştı. Bunların iyi sonuçları, ilgili komutanlara ve onların terfilerine de yansıyordu elbette. Bu yüzden şımarmış olmalıyım ki, müzede sık sık yabancı resmi konukları ve heyetleri karşılayan ve uğurlayan subay olarak yabancı lisanımı ilerletmek üzere her yıl subay ve assubaylar için TSK lisan okullarında düzenlenmekte olan İngilizce kursuna gönderilmem konusunda bir dilekçe bile vermiştim. Bir kez daha inanmışım ki bundan böyle her şey yolunda gidecekti ve tabii bir kez daha yanılacaktım. Üniformayı giydiğim günden itibaren yıllık 30 gün olan tatilimin tamamını hiç bütün halde kullanamamışımdır. TSK'da benim konumumda yıllık izinler, eğer göreviniz imkan tanımıyorsa veya az rütbelerde iseniz genellikle 15 gün yaz, 15 gün kış olmak üzere iki devrede kullanılır. Benim de hep böyle olmuş, ne zaman izne ayrılsam bilimsel çalışmaların birikmiş olduğundan eve kapanıp 15 günü öyle geçirmiş olurdum. Yani benim izne ayrılmam demek eve veya kütüphaneye kapanıp çalışmam demekti. Bu yüzden akademik hayatın içinde olan meslektaşlarımı hep kıskanırdım. Öyle ya, haftada 2-3 gün işe gidiyorlar, yarı yıl tatilinde veya yaz tatilinde arada sırada fakülteye şöyle bir uğruyorlar, bu arada araştırma bursuyla yurt dışına da gidebiliyorlar. Kütüphaneye gitmeyi mesaiye dahil bir görev olarak yapıyorlardı. Ben ise askerdim ve imkanlarım hiçbir zaman onlarınki gibi değildi. Yine de onların yaptıkları çalışmalardan geri kalmamalıyım diye düşünüyor, ona göre çalışıyordum. Bunun için benim gecelerim ve yıllık izinlerim akademik mesai günleri gibi kitapların, araştırmaların arasında geçerdi. O yıl eşime ve çocuklarıma ilk defa şehir dışında bir tatil yaptırayım diye düşünüyor, izin günlerime iş planlaması koymuyordum. Ağustos ortalarında Ayvalık'ta geniş imkanları olan bir aile dostumuzun yazlığına misafir olarak gittik. Deniz, kum, güneş, balık, tekne gezintileri vesaire insanların yılda bir ay dinlenmesi gerektiğine oraya varınca inandım. Ama bizim tatil birinci haftanın sonunda yine bir trajediyle sonuçlandı. Ağustos ayında olağan yüksek askeri şura toplanmış, üst düzey terfi ve atamalar belirlenmiş, bunlarla ilgili atama emri 19 Ağustos tarihi itibariyle yayınlanmış, 21 Ağustos'ta Deniz Müzesi'ne intikal etmişti. 23 Ağustos'ta müzenin personel astsubayından bir telefon aldık. Yüzbaşım, Kara Mürsel Deniz Eğitim Komutanlığı'na tayininiz çıktı. Komutan, derhal birliğe dönmenizi ve bir hafta içinde yeni görevimize katılacak şekilde ayrılış yapmanızı emrediyor. Çarnaçar geri döndük. Giderken bize cennet gibi görünen yerler gerçekten çekilmez bir dert yığını olmuştu. Yolumuz Kara Mürsel'den geçiyordu ve ben belki taşınma ihtimali doğar diye eşime birliği göstermek ve imkanlarını tanıtmak için eğitim komutanlığına uğramayı düşündüm. Hatta orada görev yapan arkadaşlarımdan birinin kahvesini içip karargâhtaki lojman düzenini bile gördük. Atama emrinde ayrılışların 1 Eylül'e göre düzenleneceği ve personelin yeni birliklerine 9 Eylül'e katılmaları gerektiği yazılıydı. Müze komutanı ihtimal ki 9 Eylül'e göre hesap yapmış, 15 gün yol izni kullanıldığı takdirde birlikten ayrılmamın en geç 26 Ağustos'ta olması gerektiğine karar vermişti. Ne ki araya hafta sonu tatili giriyordu. Cuma günü mesai bitiminde personel astsubayı evime getirip atama emrini ve pazartesi günü için ayrılışımın yapıldığını tebliğ etti. Ne yapacağımızı şaşırmıştık. Her yıl tayin edilir olmuştuk. Bu da neredeyse her yıl ev taşımak, her yıl çocuğumun okulunun ve tabii öğretmeninin değişmesi demekti. Daha önemlisi de moral değerlerimizde yıpranmalar oluyor, zaman zaman asabileşiyor, psikolojik yaralanmalara maruz kalıyorduk. Çocuklarımızın böyle bir ortamdan nasıl etkileneceğini, arkadaş ve çevre ile iletişimlerinde sorunlar çıkacağını biliyorduk. Mesai arkadaşlarımızın, komşularımızın, arkadaşlarımızın, hatta sivil dostlarımızın ve akraba çevremizin bile bize bakış açısı değişiyordu. İşin gerçeğini bilen biliyordu da bilmeyenler için fotoğrafın potansiyel bir suçlu, geçimsiz ve dik başlı görüntüsü veriyordu. En yakınların bile durumu anlamakta zorlanıyor, bu kadar da olmaz. Mutlaka sen bir şeyler yapıyorsundur, biraz usludur diyenler çıkıyordu. Bıçak kemiğe dayanmıştı ve ben söylenilenlerin aksine bir şey yapmadığım için bu hallere düştüğüme karar verdim ve uslu uslu bir dava dilekçesi yazdım. Kara Mürsel'deki görevime giderken cebimde bir dilekçe vardı ve göreve başladığımın ertesi günü postaya verilecekti. Adını daha sonra sık sık duyacağım Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne. AYİM, Hitaben yazılmış bu dilekçede özetle kendimi tanıtıyor, yaptığım görevler ve niteliklerimden bahsediyor, özellikle tarihi deniz arşivine ilişkin çalışmalarımı anlatıyor ve 5 yılda 5 defa tayin edildiğimi belirtiyor. Üstelik bütün bunları belgelendiriyor, her belgeyi ek olarak dilekçeye iliştiriyordum. Söz konusu tayinler görev katılış sırasına göre şöyleydi. 20 Kasım 1987, Kasımbaşı Deniz Hastanesi Personel Subay Vekilliği. 22 Haziran 1988, Deniz Müzesi Gösteri Düzenleme Kısım Amirliği. 21 Temmuz 1989, Genkur Spor Okulu Personel Subaylığı. 30 Mayıs 1990, Deniz Müzesi Tarihi Deniz Arşivi Kısım Amirliği. 20 Eylül 1991, Deniz Eğitim Komutanlığı Doküman Hazırlama Şube Müdür Vekilliği. Sonraki yıllarda bu sıralamaya her defasında yenileri eklenecekti ve neredeyse 9-10 ayda bir tayin görmeye başlayacaktım. O günkü dilekçemin sonunu şöyle bağlamıştım. Sonuç ve istem. 1. Doktora yapmış bir edebiyat öğretmeni olarak titrime ve mesleğime uygun olmayan bir göreve atamamın yapıldığı. 2. 5 yıl üst üste tayin uygulamaları ile benim ve ailemin her yönden mutazarrır edildiği. 3. Kitabımın okutulduğu eğitim yuvasından uzaklaştırılmamın adıma ve şahsıma sürülmüş bir leke olduğu. 4. Hiçbir suça istinad etmeyen bu keyfi uygulamalara artık son verilmesinin askerlik mesleğine olan güvenimi pekiştireceği. 5. Osmanlıca her çeşit eski yazıyı okuyabilmek niteliğimde tarihi deniz arşivini Türk kültür hayatına kazandırabilecek bila menfaat vicdani sorumluluk taşıyan bir personel olmam. 6. Tayin edildiğim görevlerin mesleğim olan öğretmenlikle bir ilgisinin bulunmayışı. 7. TSK atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 3. maddesinde atamalarda sınıf ve ihtisasların göz önünde bulundurulacağı, 5. maddesinde ise personelin asgari derecede yer değiştireceği hükümlerinin getirilmiş olması. 8. Şahsımla ilgili uygulanan atamaların objektif ölçülere göre tespit edilmediği. 9. Herhangi bir disiplinsizliğimin bulunmayışı. 10. Atanmamı haklı gösterecek hiçbir yasa ve yönetmelik hükmü bulunmadığı. 11. Atamalarımda kamu hizmeti yararını göz ardı edilmesi. 12. Mesleki branş ve tecrübeden en müessir şekilde istifade edilebilecek mevki ve görevde istihdam edilmeyişim gibi sebeplerle öncelikle tayin tasarrufumla ilgili yürütmenin durdurulmasını ve tasarrufun iptaline karar verilmesini arz ederim. Doktor İskender Pala, Deniz Öğretmen Yüzbaşı. Şimdi şu anda bu satırları yazarken elimde tuttuğum dava dilekçesinin kopyasına bakıyorum da meğer o yıllarda kullandığım sözcüklerde ne kadar da tutucuymuşum. Belki benim farkına varmadığım şekilde kullandığım o dilde beni zor durumda bırakıyordu, kim bilir. Zannederim çevremdeki insanların bazıları kullandığım sözcükleri anlayamıyor ve sırf bu yüzden beni gerici diye itham ediyorlardı. İtiraf etmeliyim ki o yıllarda ben de bu tür sözcüklerle konuşmayı bir dava sadakati zanneder, bunlardan dönersem imanımda zedelenme olacakmış gibi düşünürdüm. Edebiyat fakültesinde aldığım eğitim ve içinden geldiğim çevre bana bu bilinci kazandırmıştı. Hocalarımız belki iyi niyetliydiler ama dil konusunda yöntemin yanlış olduğunu ben ancak şimdi anlıyorum. Düşünsenize, beni anlayamayan insanlara anlamadıkları dilden dert anlatmaya çalışan biri bütün bunlardan sonra bir de haklılık iddiasında bulunacak. Ne büyük hata. Oysa insan muhatabının anlayacağı dili konuşmalı, değil mi ya? Deniz Eğitim Komutanlığı'nı her bakımdan tanıdığım için yabancılık çekmeyeceğimi bilerek göreve katıldım. Levent Ayaz Ağa'daki lojmanı boşaltmadım ve boşaltmaya da niyetim yoktu. Ben pazartesi sabahı 05-06 gibi yollara dökülüp otobüs, tren, vapur, minibüs, otostop ve böyle değişik yolları kullanarak Karamürsel'deki mesaiye yetişmeye çalışacak, cuma akşamları da aynı yol ile eve gelecektim. En azından mahkeme sonuçlanıncaya kadar kızımın okulunu 3. kez değiştirmemenin çarelerini arayacaktık. Eğitim Komutanlığı'nda doküman hazırlama şube müdür vekilliğine atanmıştım. Bu görevin yalnızca kadrosu vardı ve ne ofisi ne de yapacağı bir iş bulunuyordu. Beni Arge şubesine verdiler. Arge'deki görevime başlayınca ne kadar aylakçı adam varsa hepsinin bir odaya toplandığını gördüm. 4 subay, 3'ümüz öğretmendik, karşılıklı oturuyor ve akşama kadar hiçbir araştırma yahut geliştirme yapmadan Arge'nin kapısına kilit vuruyorduk. Belli ki bencileğin işe yaramaz görülen adamlar için uydurulmuş bir şubenin adıydı Arge. Burada görevli subayların da öyle kapasiteli insanlar olduğu söylenemezdi. Birisi alkol bağımlılığı, birisinin ailevi sorunları, birisinin de siyasi takıntıları vardı. Benim bulunduğum 3 ay içerisinde Yalnızca 4 araştırma yapıldı. Onlar da birer veya ikişer gün sürdü. Diğer zamanlarda hep avami konuşmalar, laflamalar. Leyleğin ömrü gibi yaşamayayım ve mesaideki boşlukları doldurayım diye ikinci hafta yanımda İngilizce kitabı ile mesaiye gittim. O yıllarda doçentlik yabancı dil sınavı merkezi sistemle yapılıyordu ve geçer not 70 idi. Ben yılda 2 defa bu sınava giriyor ama çalışmaya fırsat bulamadığım için 68, 69, 67 gibi notlar alarak sınavı kıl payı kaybediyordum. Aklıma koymuştum bir sonraki sınava kadar İngilizce meselesini halledecek ve kara müstahadan eli boş dönmemiş olacaktım. O günü hiç unutamam. Pazartesi sabahıydı. Mesai başlamış ama iş olmadığı için Ar-Ge üyelerinden kimisi günlük gazeteleri okuyor, kimisi tost ve çaydan oluşan kahvaltısını yiyordu. Ben de İngilizce gramer kitabını açtım. Çay eşliğinde bir şeyler okuyorum. Ar-Ge şube müdürümüz içeri girdi. Benim önümdeki kitabı alıp inceledikten sonra, "Yüzbaşım, burada kişisel işlerinizi yapamazsınız. Bundan böyle özel çalışmalarınızı ofise getirmeyiniz." "Emredersiniz komutanım. Ancak şu anda yapacağım bir iş yok. İş verilirse yahut iş olursa zaten ben özel çalışmalarım yüzünden onları aksatmam. Bugüne kadarki meslek hayatımda mesai saatleri içinde asla özel çalışma yapmadım. Ne var ki burada boş oturmaktan sıkılıyorum. Ya bana yapılacak iş veriniz ya bir şeyler okumama müsaade ediniz." "Hayır efendim, iş verirsek yaparsın ama özel işini asla yaptırmam." Anladım ki amirim bir yerlerden talimat almış, beni tedirgin edecekti. Çaresiz kitabı kapattım. Hayatımda en zor geçen bir hafta işte o hafta oldu. Bana işkence etmek isteyenler bulunduğum odadaki kitapları ve kalemleri yok etsinler yeterdi. O hafta nefes alamadığımı, oksijenimin azaldığını hissettim. Gazete okumama izin vardı, boş oturmama da izin vardı, hatta sohbete de katılabilirdim ama İngilizce çalışmak yahut bir şey yazmak yasaktı. Artık iyice anlamıştım. Nereye tayin olursam adım benden önce oraya gidiyor, insanlar ön yargılarla bana önceleri vahşi bir yamyam yahut caniymişim gibi tavırlar takınıyor, beni tanımaya başladıkça biraz daha yakınlaşıyor ve en sonunda benim hiç de öyle söylendiği gibi bir insan olmadığımı kendiliklerinden itiraf ediyorlardı. Burada da aynı şey oldu ve birkaç hafta sonra amirim ile birbirimizi tanımaya başladık. Kaldığım misafirhanede de tanıdığım insanlar vardı ve akşamları yemek veya çay faslında karşılaştığım subaylar bana yavaş yavaş alışıyorlardı. Gazino kısmında oturup sohbet etmek, arada sırada iddialı tavla partileri düzenlemek, iyi film gelmişse haftada bir sinemaya gitmek tek düze hayatın renkleriydi. Geceleri bir yandan yabancı dil çalışıyor, diğer yandan Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun nesnevisinden yalınlaştırarak bir kitap yazıyordum. Leyla ile Mecnun tutkusu bana Kara Müsel'in hatırasıdır ve yüreğimin en ezik olduğu zamanların duygusallığını taşır. Öte yandan dava dilekçemin nasıl bir sonuç getireceğini merak ediyor, bana haksızlık yapıldığını düşünerek her şeyi Allah'a havale ediyordum. Gittikçe içime kapanmış, geceleri yalnız kaldığım odamda kendimle konuşmaya başlamıştım. İçime doğru yolculuklar yapmaya, kırık bir kalp ile derinleşmeye yöneldiğimi hissettim. Bir müddet sonra çalıştığım veya ikamet ettiğim yerin önemi kalmadı gözümde. Adeta naz ehli olmuştum. Dua ettiğimde kabul ediliyordu, bunu hissediyor, görebiliyordum. Ruhen büyük bir arınma içindeydim. Yunus'un diliyle hamdım, pişmek için yanıyordum. Kendi gök atlasımda kendi kanatlarımın sesini duyuyordum. Sıkıntı içinde mutlu, şiddet içinde ferah yaşıyordum. Şimdi o birkaç ayın deruni güzelliğini geri alabilmek için pek çok şeyin feda edilebileceğini düşünüyorum. Ama yazık ki gittikçe daha fazla dünyevileştiğimi de hissediyorum. İnsanın kalbi kırıksa ve bütün kapılar yüzüne kapatılmışsa açık olan tek kapıya ilticası daha fazla oluyor ve o vakit her şey birden değişiyor. Bu hali bir kez de ihraç edildiğim ve uzun süre iş bulamadığım sıkıntılı dönemde yaşadım. Böyle zamanları yaşamış olmak insana çok şey öğretiyor. Ayım'dan beklediğim cevap Ekim sonlarında geldi. Tayinim konusunda oy birliğiyle yürütmenin durdurulması kararı alınmıştı. Ben gayet safça bavulumu toplamaya başladım. Ne ki çile asıl ondan sonra başlayacaktı. Bu tam bir strateji ve sinir savaşıydı. Benim davayı kazanmam birilerinin hoşuna gitmemişti elbette ve bunun acısını elbette benden çıkartmak istiyorlardı. Bunun en kolay yolu da lojman konusunda beni sıkıştırmak olacaktı. 15 Kasım'da lojmanda oturma süren bitiyordu. Mahkeme kararı 22 Ekim tarihini taşıyordu. Ben ister istemez Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı'ndaki ilgililere mahkeme kararını gösteriyor. Zaten geri gelmek üzere olduğumu, eğer şimdi çıksam bile geri geldiğimde yeniden lojman talebinde bulunacağımı, bu yüzden bana müsaade edilmesini istiyordum. Onlar da bana haklısın, böyle olmalı demekle birlikte konutun tahliyesi için yazı üstüne yazı gönderiyorlardı. Bu yazılarda genellikle ev adresine geliyor, benim Karamürsel'de olduğum zamanlarda eşime tebliğ ediliyor, o da tedirgin oluyor ve o yılların zor telefon imkanlarıyla gözü yaşlı, morali bozuk beni arıyordu. Karamürsel'den birkaç resmi yazı ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na müracaat ettim ve taahhütlerde bulunduysam da bana "Şimdi lojmanı boşalt, tayinin geri geldiğinde yeniden girersin" mealinde öğütler veriliyordu. Belli ki tembihliydiler. Oysa Kasım ayında zemheri günlerinde kendim Karamürsel'de görevdeyken İstanbul'da nasıl ev arayıp nasıl ev bulabilirdim? Kış kıyamet bir yana, lojmandan çıkarsak kızımın okulunu yeniden değiştirmek zorunda kalacaktık. Bu arada her gün posta yolu gözlüyor, tayinim için bir mesaj gelecek diye bekliyordum. Çünkü mahkeme kararının bir kopyası benimle aynı günde personel ve atama şubeye de tebliğ edilmişti. Korkum oydu ki ben lojmanı boşaltacaktım, ertesi gün tayinim geri gelecekti. İnat ettim, lojmandan çıkmayacaktım. Kasım sonunda yine eşime bir tebligatta bulunup bir haftaya kadar lojmanı boşaltmadığımız takdirde asker marifetiyle eşyaların sokağa bırakılacağı bildiriliyordu. O hafta geldiğinde eşimin kapıyı kilitleyip evden gitmesini, kızımızın da bir komşuda kalması ve okula oradan gidip gelmesini kararlaştırdık. Çarenin bu olduğunu sanıyorduk. Şimdi düşünüyorum da acaba biz bütün bunları konuşurken çocuklarımız bundan nasıl etkileniyorlardı? İlkokul 4. sınıftaki bir çocuğun komşuda kalıp okuluna oradan gidip gelmesinin onun ruhunda nasıl çizikler bırakacağını kim bilebilirdi? Tahribatın büyük olacağına şüphe yoktu. Acaba komşularımız bize o günlerde hangi gözle bakıyorlardı? Meslektaşlarım arkamdan neler söylüyorlardı? Hepsi ayrı birer faciaydı. Biliyordum ki başımıza gelecekleri şenlik niyetine seyretmek isteyenler vardı. Son çare olarak Kuzey Deniz Saha Komutanı'ndan randevu alıp bu durumu kendisiyle görüştüm. Koramiral Mustafa Turunçoğlu komutan idi ve onunla aramızda gizli bir dostluk oluşmuştu. Bana tayfa diye hitap eder ve bunu söylerken de bana olan sevgisini herkese aşikar edecek tarzda söylerdi. Bunun nedeni de müzenin yakınındaki Metruk Avustro-Türk Tütün binasının 5 yıldızlı otel yapılmak istenmesiydi. Bu amaçla bir takım şirketler ve bu arada Tekfe'nin ilgilileri Deniz Kuvvetleri'ne ilgili müracaatı yapınca bu bina ile alakalı bilgilendirmeyi ben hazırlamış, burada bir otel yapımının müze için azıcık olumlu ama çok çok olumsuz neticeler vereceğini madde madde anlatmış, bu vesileyle komutanın güvenini kazanmıştım. Herhalde lojman talebime karşı bunları hatırladı ki emri uygulamayı birkaç gün geciktireceğini ama benim de kurallara uymam gerektiğini söyledi. Kanunlar davalı idarelerin mahkeme kararlarını kararı takip eden 60 gün içinde uygulayacağını amirdi. Ben bu süreçte önceliği birinci güne veriyordum. Mahkeme kararının Deniz Kuvvetleri'ne ulaştığı gün üzerine 60. günün gecesinde uygulansın notunun düşüldüğünü bilemezdim. Gerçekten de lojmandan çıktık çıkamadık kavgasıyla yıl kadar uzun günler geçti ve 30 Aralık 91 günü yani mahkeme emriyle 60. günün son saatlerinde mesaj tayinimiz geldi. Lojmandan çıkmamıştık ama keşke çıksaydık ve bir daha gelmeseydik. Çünkü çok yıprandık ve daha da yıpranacaktık. Fakirliğin gözü kör olsundu. İstanbul'da bir evimiz olsaydı. 11. ayrımın sonu, sayfa 143.